Ayrım 19, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 216, 46. Bölüm, Salı sabah 6.09, Washington DC. Paul Hood için gece olaysız geçmişti. Bir gece önce Sharon ile çocukları Boopers'la bulmuş ve Burger'la dondurmalı soda öyküsünü dinledikten sonra bürosundaki kanepeye uzanmıştı. Gece nöbetini Kurt Hardaway üstlenmişti. Orduya denizcilikle ilgili malzeme satan Sean Corp'un eski yöneticisi Hardaway, dinamik bir lider, başarılı bir idareciydi. Hükümetin girdisini çıktısını çok iyi bilirdi. 65 yaşında emekliye ayrılmış bir milyonerdi ve hükümet yerine özel sektöre mal satsa milyarder olacağını söyler dururdu. Gayri resmi olarak Paul Hood da Mike Rogers da akşam 6'dan sonra görev başında değillerdi. Ama resmi olarak ikisi de iş yerinden ayrılmadıkça görevi bırakmış sayılmıyordu. Onlar buradayken de müdür Bill Abram da Kurt Hardaway de bu köpeklerin önündeki kemikleri almaya cesaret edemezdi. Paul ayakkabılarını çıkarıp ayaklarını kanepeye uzattıktan sonra ailesini düşünmeye koyuldu. Yeryüzünde gücendirmek istemediği birkaç kişi varsa onlar da aile bireyleriydi. Ancak ne yapsa onları düş kırıklığına uğratıyordu. Geri döndüğün zaman orada olacaklarını bildiğin için sana en yakın olan kişileri düş kırıklığına uğratırsın. İşin garibi Paul'un dün sevindirdiği kişiler hiçbir ortak yanlarının olmadığı kişilerdi. Liz Gordon ve Charlie Squires. Uyku arasında Hood ayarlı saate baktı. Vurucu ekibin görevinin başlama saati yaklaşıyordu. 25 saat 50 dakika ve geriye sayım başlamıştı. Hardaway saati kurduğunda 37 saat vardı. Saat sıfır noktasına ulaştığında ne yapıyor olacaklarını Hood düşündü. O zaman dünya nerede olacaktı? Her neyse saate bakmak CNN'i izlemekten daha eğlenceliydi. Kanallar New York'taki bomba olayının ayrıntılarıyla doluydu. Polonya'daki gazete saldırısıyla bomba olayı arasındaki ilişki araştırılıyordu. Hood mini denizaltıdan gelen mesajla uykusundan uyandı. Air George ile Peggy James'in St. Petersburg'da karaya çıktıklarını öğrenmişti. 5 dakika sonra Mike Rogers da 76T'nin Rus hava sahasına girdiğini ve paraşütle atlama noktasına yaklaşmakta olduğunu haber verdi. Uçak atlama yerine 20 dakika içinde varacaktı. Şu ana kadar hiç kimse uçakla ilgilenmemişti. Hava savunma trafik sıkışıklığına tepki göstermedi mi? Onların nereden geldiklerini gizlemek için bu bahaneye başvurduk. 76T Rusya'ya vardıktan sonra olağan dışı bir durumla karşılaşmadı. Ekibimiz telsizle konuşmuyor. Nakhotka'ya telsiz vericilerinin yedek parçalarını almak için Hokkaido'ya gitmekte olduklarını bildirecekler. İşi bu kadar kolay hallettiğimize hala inanamıyorum. Roger son yıllarda Ruslar da işi gevşettiler dedi. Radar görevlilerinin çalışma süreleri bizimkilerden çok uzun. Garip bir şeyle karşılaşmadıkları sürece kuşkulanacaklarını hiç sanmam. Durumun böyle olduğuna emin misin yoksa fareyi kapana kıstırıncaya kadar bekliyor olmasınlar? Operasyonu planlarken bu olasılığı da düşündük. Rusların bir vurucu ekibin Rusya'ya girmesine izin vermeleri mümkün değil. İşin gerçeği şu. Paul, senin endişelendiğin Rusya gerçekteki Rusya değil. Hood bizi kıskıvrak yakalayabilecek güçte bir Rusya bu dedi. Pes ediyorum. Hood kalktı. Bugs Bennett'a telefon edip bölüm başkanlarını konferans salonuna göndermesini söyledi. Sonra uykusunu açmak için özel tuvaletine girdi. Kurulanırken Rusya'yı düşünmekten kendini alamadı. Mike haklı mıydı? Yoksa hepsi Rusya'da komünizmin sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması konularında yanlış düşüncelere mi kapılmışlardı? Sovyetler Birliği gerçekten dağılmış mıydı? Bu sadece bir rüyadan ibaret miydi? Karanlık güçler eskisinden daha kuvvetli olarak geri dönmek için bir süre geri mi çekilmişlerdi? Ruslar sağduyu ve özgürlük nedir bilmezlerdi. Korkunç Ivan'ın döneminden beri diktatörler tarafından yönetilmişlerdi. Hood endişe içinde Ivan Grozny'den biri diye düşündü. Toplantı salonuna giderken ertesi günün olayları ne olursa olsun korku imparatorluğunun ölmüş olduğuna inanmadı. 47. Bölüm. Salı öğleden sonra 14.29 St. Petersburg. General Orlov ilk uzay görevi sırasında Maşa ile konuşmaya fırsat bulamamış, geri döndüğünde de karısının kırgın olduğunu fark etmişti. Karısı ona tanıştıklarından beri birbirleriyle konuşmadan değil 3 gün, 1 gün bile geçirmediklerini belirtmişti. Orlov o zaman bunun kendisinin anlamakta güçlük çektiği kadınca bir saplantı olduğunu düşünmüştü. Ancak Nikita doğduğunda karısı kanama geçirip de konuşamayacak duruma gelince insanın sevdiği kişinin sadece sesini duymasının bile ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlamıştı. Maşa ona yalnızca seni seviyorum diyebilseydi karısının başucunda oturduğu o geçmek bilmeyen günleri atlatmak daha kolay olurdu. O günden sonra Orlov karısıyla haberleşmeyi 1 gün bile ihmal etmedi. Onunla çok kısa konuşmak bile Orlov'u rahatlatıyordu. Gerçi Hermitage'da ne yaptığını Maşa'nın bilmemesi gerekiyordu. Ama Orlov karısına her şeyi ayrıntılara girmeden anlatmış, Roski dışında personel hakkında açıklama yapmaktan kaçınmıştı. Roski'den ne kadar şikayetçi olduğunu birinin bilmesi gerekiyordu. Orlov sabah 10.30'da Maşa'yı arayıp düş kırıklığı içindeki karısına işlerin çok iyi olduğunu, ne zaman geri döneceğini bilmediğini söyledikten sonra kumanda merkezine gitmişti. Operasyonun ilk gününde ekibiyle birlikte olmak istiyordu. Roski 11'i birkaç dakika geçe merkeze gelmişti. İkisi de görevlerinin ne olduğunu biliyorlardı. Orlov bilgisayar ekibinin arkasına geçti. Roski ise onbaşı Ivashi'nin arkasında durmuş, politik ve askeri gelişmeleri izliyordu. Orlov Finlandiya'dan gelen 2 ajanın onu böyle telaşlandırması için bir neden olmadığı kanısındaydı. Ama Roski'ye soru sormamaya kararlıydı. Albay Roski'ye sorulan sorulara yararlı, tatmin edici yanıtlar alınamıyordu. Saat 13.30'da operasyon merkezi Nakhotka'daki hava savunma üssünden Hava Kuvvetleri Kumandanlığı'na gönderilen bir mesaj almıştı. Buna göre radarları 4 dakika süreyle çalışmamıştı ama şimdi her şey yolundaydı. Bu arada Hava Savunma Birliği o bölgede hava sahasına izinsiz giren uçak olup olmadığını araştırmıştı. Orlov bu arızaya Berlin'den gelen 76T uçağının neden olduğunu biliyordu. Uçak batıya yönelmişti ve 1 saat kadar sonra treni engellemeye çalışacaktı. Tabii amacı buysa. Orlov hemen telsiz odasında Titov'un yerine çalışan Gregory Stenin'i arayarak Mareşal'le görüşmek istediğini bildirmişti. Ona Mareşal'in bir toplantıda olduğu söylendi. Orlov bu çok acil dedi. Roski Ivashin'den kulaklıkları kendisine vermesini istedi. Onlarla ben konuşayım. Orlov telefonda konuşulanları dinlemeye devam ederken Roski'yi Mareşal Petrov'a bağladılar. Orlov albayın gözlerindeki zafer parıltılarını fark etti. Roski efendim dedi, General Sergei Orlov, St. Petersburg'daki operasyon merkezinden sizinle görüşmek istiyor. Petrov teşekkürler albay dedi. Orlov bir an duraksadıktan sonra konuşabildi. Bir haber alma operasyonunun başı olmasına rağmen kendini iyice bilgisiz ve zavallı hissetmişti. Mareşal'e 76T uçağı hakkında bilgi verdi. Petrov da uçağın peşine 2 MiG takıldığını ve uçağın yere inmeye zorlayacaklarını ya da düşüreceklerini bildirdi. Orlov telefonu kapadı, gözlerini albaydan ayırmadan yürüdü. Teşekkür ederim. Roski omuzlarını gerdi. Bir şey değil efendim. ''Ben Mareşal'i tanıyorum albay.'' ''Şanslısınız efendim. Sen onu tanıyor musun?'' Roski ''Hayır efendim.'' dedi. ''Öyleyse açıkla.'' Orlov'un sesi yumuşaktı ama karşısındakine emir veriyordu. ''Anlamadım efendim.'' Orlov, Petrov ve kendisiyle yapılan konuşmanın bir oyun olduğunu biliyordu. Ancak kumanda merkezinde kaybedeceğine inandığı bir oyunu oynamak istemiyordu. ''Pekala, sen işine bak albay.'' ''Emredersiniz efendim.'' Orlov yerine döndü. Buraya atanmasının bile bir oyun olduğundan kuşku duymaya başlamıştı. Delev, Spansky ve diğerlerinin ona yan gözle baktıklarını fark edince, burada ona kimlerin sadık, kimlerin başından beri bu oyunun içinde olduklarını merak etti. Petrov gibi son birkaç saat içinde bu işe bulaşanlar da olabilirdi. İhanetin büyüklüğü onu şaşırtmıştı ama mesleklerinde ilerlemek uğruna onu terk eden dostların verdiği acı daha büyüktü. Güç merkezi Roski'den yana olsa da Orlov kumandayı yeniden ele alması gerektiğini biliyordu. Hayatı boyunca hiçbir şeyi yarı yolda bırakıp geri adım atmamıştı. Buradan da yenik biri olarak ayrılmak istemiyordu. Albayı hemen hizaya getirmek zorundaydı. Roski ile rekabet etmeyi göze alamazdı. Ivashin Alba'ya yerel askeri birlik subaylarından Ronash'ın St. Petersburg'daki merkezi aradığını söylerken Orlov yapabileceği bir tek şeyin olduğunu anladı. Albay mikrofonu ağzına iyice yaklaştırdı. ''Çavuş Ronash'a söyle, o iki adamı izlesin. Aradığımız adamlar onlar. Belki de metroya binecekler. Eğer böyle yaparlarsa Ronash da onlarla birlikte binsin. Sivil giysili kişiler onları Teknoloji Enstitüsü'nün aktarma noktasında gözetlesinler. Ayrıca Gostini, Dvor ve Nevski'yi de izlesinler. Ben senin adamlarınla orada buluşacağım.'' Roski bir saniye kadar söylenenleri dinledikten sonra kırmızı ve sarı çizgili atkılar. Evet, onları arayacağım dedi. Roski kulaklıkları Ivashin'e geri verdikten sonra Orlov'un yanına gitti ve yumuşak bir sesle konuştu. Siz merkeze ve Rusya'ya sadık oldunuz. Size karşı koz olarak kullanabileceğimiz bir hata yapmadınız. Emekliliğiniz ve oğlunuzun mesleği hatırına bundan sonra da aynı şekilde davranmaya devam edin. Orlov küstahlığını sicilinize geçecek albay diye onu uyardı. Başka bir şey var mıydı? Roski öfkeli öfkeli generale baktı. Güzel. Orlov başını kapıya çevirdi. Emirlere uymaya hazır olarak gelmeni istiyorum. Benim emirlerimi uygula ve Moskova'da Bakan Dogin'e rapor ver. General Roski'nin ajanları yakalamak için gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Ama diğerlerinin gözünde Orlov'un emirlerini uyguluyormuş gibi olacaktı. Roski selam vermeden kumanda merkezinden ayrıldı. Orlov onun bir darbe sırasında merkezi teslim etmeyeceğini biliyordu. Hazırlıkların amacının bu olduğunu şimdi anlamıştı. Kumanda merkezinde kalmasına rağmen aklı Roski'deydi. Onun bundan sonra atacağı adımı merak ediyordu. 48. Bölüm Salı, akşam 21.30 Habarovsk. Pilot Matt Mazur, Squires'a dikiz aynası konuklarımız olduğunu söylüyor dedi. Squires, kaptan pilota yardımları için teşekkür etmek amacıyla 3 dakika önce pilot mahalline gelmişti. Radar ekranında MiG'e benzeyen iki uçağın saatte yaklaşık 700 mil hızla onlara yaklaştığı görülüyordu. Mazur, pilot yardımcısı John Barrelick'e safra atmaya hazır ol dedi. Sakin görünen ama cikletini hızlı hızlı çiğneyen pilot yardımcısı emredersiniz diye yanıtladı. Hava kuvvetleri 76T'ye iki bölmeli yakıt deposu ilave etmişti. Bölmelerden biri uçağa yakıt ikmali yapıyordu. Diğerini ise bir düğmeye basarak boşaltmak mümkündü. İkinci depo boşaltılınca uçak acil iniş yapabilir ya da hızla geri dönebilirdi. Squires bu uçağın onları geri götüremeyeceğini anlamıştı. Kaptan pilot Squires'a sordu. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz efendim? Squires paraşütle atlayacağız dedi. Olanları OP merkezine bildireceğim. Onlar bize bir çare bulurlar. Pilot tekrar radar ekranına baktı. Yaklaşık 90 saniye içinde MiG uçakları sizi görebilirler. Öyleyse biz de hemen atlarız. Pilot bir selam çaktı. Tarzınız hoşuma gitti efendim. Squires telaşla kabine geri döndü. Vurucu ekibe olanları açıklamamayı kararlaştırmıştı. Daha zamanı gelmemişti. Ekibinin dikkatini göreve vermesini istiyordu. İçlerinden birinin dikkatinin dağılması canlarına mal olabilirdi. Vurucu ekip üyeleri atlamaya hazır sıraya dizilmiş bekliyorlardı. Bu arada herkes yanındakinin silah ve cephane kontrolünü yaptı. Uçağın kapısında yeşil ışık yanınca Squires kendini boşluğa bıraktı. Yukarıda ekip üyeleri sırayla atlamaya başlamışlardı. Squires bir kayalığın üzerine ineceğini söylemişti. Adamlarının da arkasında yer almalarını istiyordu. Squires kayalığın kenarına yakın bir yere inmişti. Dondurucu bir rüzgar esiyordu. Hemen paraşütünü çıkarıp katladı. Çavuş Gray de yere inmişti. Er, Devon ve diğerleri onu izlediler. 5 dakika içinde vurucu ekip üyeleri yere inmişler, paraşütlerini bir ağaca bağlamışlardı. Er, Devon geride kalıp paraşüt yığınının altına küçük bir aygıt bıraktı. Aygıt tam saat 12.18'de patlayacaktı. Böylece geride Rusların Birleşmiş Milletler'e Amerikan müdahalesiyle ilgili olarak gösterebilecekleri bir kanıt kalmayacaktı. Vurucu ekip üyeleri Squires'ın çevresinde toplanırlarken gökyüzünden motor sesleri geldi. Er Eddie Medina galiba bizimkiler yalnız değiller dedi. Squires durumu onlar biliyorlardı, gerekeni yapacaklar diye yanıtladı. Er Honda, taksata hazırla, hepiniz hareket etmeye hazır olun. Diğer 5 kişi kayalıktan inmeye hazırlanırken Squires OP merkeziyle bağlantı kurdu. Mike Rogers hattı açarken uyandırma servisi dedi. Squires orada sabah havadasın. Rogers güneşli ve sakin dedi. Charlie, Miglerden haberin var mı?
Var efendim.
Pekala, biz konuyla ilgileniyoruz. 76 T Hokkaido'ya kaçmaya çalışacak ama geri dönmeyecek. Orijinal plan üzerinde bazı değişiklikler yapılması gerekiyor. Kararlaştırılan saatte dönme noktasında olun, orada bir uçak bekleteceğiz.
Anlaşıldı.
Gerçi konuşulmamıştı ama Charlie bir sorun çıktığı takdirde ekibin saklanacak bir yer aramak zorunda kalacağını biliyordu. Haritaları üzerine birkaç site işaretlenmişti. Gerektiğinde ekip en yakın olanına sığınacaktı. Rogers hattı kapamadan önce şansınız açık olsun dedi. Charlie alıcıyı Honda'ya geri verdi. Telsiz operatörü taksatı kapatırken Squires'la bulundukları yeri alıcı gözüyle inceledi. Kayaların arasında dar bir patika vardı. Güneyde dağlar göze çarpıyordu. Bölge çok sessizdi. Sadece rüzgarların uğultusu ve adamlarının ayak sesleri duyuluyordu. Honda işini bitirince gruba katıldı. Squires son bir kez daha doğuya baktıktan sonra kayalıktan aşağıya inmeye hazırlanan adamlarının yanına gitti. 49. Bölüm Salı Akşam 21.32 Habarovsk. Nikita bir uçağın varlığını hissetti. Kozmodrom'da büyüdüğü için helikopterlerin yaklaştığını herkesten önce hissetmeye alışmıştı. Jet uçaklarını da motorlarının seslerinden tanıyabiliyordu. Annesi babasının yıllar yılı kokpitlerde kalmasının onun genlerini etkilediğini ve onları uçak yakıtlarıyla doldurduğunu söylemişti. Nikita buna inanmamıştı tabii. O sadece uçmayı seviyordu. Ancak bir pilot olmak uluslararası kahraman Sergey Orlov ile karşılaştırılmak onun için imkansızdı. Bu nedenle sevgisini kendine saklamıştı. Tılsımını başka kimsenin anlayamayacağı bir düş gibiydi bu. Tren karla kaplı bir yere gelince yavaşladı. Rüzgar açık pencerenin kaput bezinden örtülerinin çevresinde uğuldarken Nikita MiG uçaklarının motor seslerini duyabildi. Doğudan gelen iki uçak başlarının üzerindeki bir nakliye uçağına yaklaşıyordu. Nikita başını pencereden dışarı çıkardı. Yoğun kar yağışı bir şey görmesine olanak vermiyordu. Ama ses ona kadar geliyordu. MiG'ler 76T'ye eşlik etmiyorlardı. Onun peşine düşmüşlerdi. Nikita sesleri dinlerken önce 76T'yi sonra da jetleri duydu. Ters yönde doğuya gidiyorlardı. Garipti, bu belki de babasının ona bildirdiği 76T'ydi. Nikita başını içeriye çekti. Ellerini masanın üzerindeki lambaya tutarak ısıtmaya çalışan onbaşı Fodor'a ''Bana telsizde Albay Roski'yi bul'' diye bağırdı. Onbaşı ''Derhal efendim'' diyerek konsola koştu. Fodor telsizden Sakhalin'deki merkezi bulmaya çalışırken Nikita trendeki sivillere bir göz attı. Duyduklarının başka bir açıklaması olabilir mi diye düşünüyordu. Teknik bir sorun nakliye uçağını geriye dönmek zorunda bırakmış olabilirdi. Ama bu uçağa eşlik edilmesine gerek yoktu. Birisi trenin yerini saptamaya mı çalışıyordu? Belki de babası. General Kosigan mı? Ya da başka biri olabilir miydi? Fodor Albay orada değil diye haber verdi. Nikita sabırsızlanarak General Orlov'u sor bakalım dedi. Fodor söyleneni yaptı ve telefonu Nikita'ya uzattı.
General telefonda efendim.
Nikita general dedi.
Ne var Niki?
Başımızın üzerinde bir nakliye uçağı var. İki jet uçağı yanına yaklaşıncaya kadar uçak batıya doğru gidiyordu. Sonra yön değiştirdi.
76T olsa gerek.
Emirlerin nedir diye Nikita sordu.
Başkandan seninle buluşmak üzere bir aya birlik yollamasını rica ettim. Ricamı henüz onay alamadım. Sen şimdilik yükünü korumak için gerekeni yap.
Savaş malzemesi olarak mı yoksa kanıt olarak mı efendim?
Orlov bu senin sorunun değil diye kestirip attı. Sen malı güvencede tutmakla yükümlüsün.
Nikita bunu yapacağım efendim dedi. Genç subay alıcıyı Fodor'a verdikten sonra yolcuların arasından geçip vagonun arka tarafına gitti. Beş adamla iki kadın lambanın ışığı altında oturmuşlar, oyun oynayıp örgü örüyorlardı. Nikita vagonun kapısını açıp öbür vagona geçti.
Çavuş Verski adamlardan biriyle konuşuyordu. Bir başka adam güneye bakan pencerenin yanındaydı. Teğmen Orlov içeri girince hepsi selam durdular.
Nikita selama karşılık verirken çavuş dedi. Trenin üzerinde nöbetçilerin olmasını istiyorum. Her vagonun üzerinde iki kişi bulunsun. Yarım saatte bir nöbet değiştirin.
Verski emredersiniz efendim dedi.
Eğer talimat almaya zamanınız olmazsa trene kim yaklaşırsa ateş edeceksiniz. Nikita dört erkek ve üç kadından oluşan sivil gruba baktı. Adamlardan biri kargoya yaslanmış uyukluyordu.
Vagondan çıkarken burayı boş bırakmayacaksın çavuş. Kargonun güvencede olmasını istiyorum.
Elbette efendim.
Nikita vagondan çıkarken Roski'nin nereye gittiğini merak etmişti. Albayın emirlerini hiçe sayıp kargoyu babasına teslim etmesinin doğru olup olmayacağını düşünüyordu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 226.